Ayrım 11.
Sayfa 110. Her sosyal ve ekonomik aşamanın kavramları, normlarıyla değerleri kendine özgüdür ve özeldir. Bu durum tarihin bir aşamasında bir değerin başka bir değerle yer değiştirmesinin de ötesindedir. Padişahım çok yaşadan kurtar bizi babaya geçiş, nitelik olarak da büyük bir dönüşümü göstermektedir. Monarşinin değerleriyle cumhuriyetin değerleri içerik olarak da birbirinden farklıdır. Montesquieu üç temel siyasi duygudan söz eder. Bunlar erdem, şeref ve korkudur. Düşünür cumhuriyetin erdeme, monarşinin şerefe, diktatörlüğün korkuya dayandığını yazar. Bizim burada ifade etmek istediğimiz husus, toplumların geçirdiği aşamalar sırasıyla korku, şeref ve erdem aşaması olmuş olsa bile, bugün bu üç kavramdan bizim anladığımızla, kendi dönemlerinde bu kavramlardan anlaşılanların son derece farklı olduğudur. Bu, evrensel anlamda da böyledir. Kaldı ki, her milletin davranışını belirleyen faktörlerin farklılığı, onların zihniyetlerinin de farklı olduğu sonucunu göstermektedir. Montesquieu'nun belirttiği gibi, Çinlileri davranışlar yönetir, yasalar Japonları baskı altında tutar. Bir zamanlar Isparta'da örnek olan ahlaktı, Romalılara yol gösteren yönetim biçimi ve eski geleneklerdi. Montesquieu, biz Türkler için bir hüküm yürütmemiş, onu biraz yakıştırmayla da olsa biz söyleyelim. Türkler de başlarıyla yönetilir. Başına, beyine, hakanına, padişahına bu denli bağlı olan bir halkın tarihte çok az sayıda örneği vardır. Türkiye'de haklı olmak için devletin başında olmak yeterlidir. Bu bakımdan Menderes de haklıdır, Cemal Gürsel de. Toplumların geçiş dönemleri aynı zamanda bunalım dönemleridir. Kriz ve bunalım dönemlerinin felsefesi ve değerleri oldukça karmaşıktır. Hatta geçiş dönemlerinde toplumlar değer kaosu yaşarlar. Kavramların karıştığı, ölçülerin altüst olduğu, saygı duyulacak ortak hiçbir normun kalmadığı dönemler aynı zamanda geçiş dönemleridir. Modernizm, bu tür geçiş dönemlerinin ideolojik gerekçesidir. Kalıcılığı, ısrarı ve ritüeli olmadığı için de şiddeti ve nefreti üzerine çekme yüzdesi düşüktür. Sonuçta pantolon uyduramadıksa bari bir gömlek verelim anlayışıyla toplumlar, deneye yanıla kendilerine uygunu bulacaklardır. Neticede beğenmediğinizi tedavülden çekersiniz. Hoşa gitmeyen, zor ya da sıkıntı veren sanat, edebiyat, fikir ve değerleri görmezlikten gelirsiniz, olur biter. Giymek istemediğinizi gardırobun en netameli köşesine tıkarsınız. Bu sanatta, edebiyatta, siyasette olduğu gibi sosyal hayatta da böyledir. Modernizm aynı zamanda ilişkileri pamuk ipliğiyle kurar. Fonksiyonlarıyla birbirine bağlar ve bireysel yüzün yalnız bir tarafıyla sevgi ve saygıları sundurur. Bu yönü itibariyle modernliğin, ahlakın ve bireyin arasındaki ilişkileri irdelemek bize önemli ipuçları verecektir. Modernliğin tarihi, birey, toplum ve doğa arasındaki yavaş ama kaçınılmaz bir kopmanın tarihidir. Augustinusçuluk, sonunda Thomasçılık ve Hristiyanlığa galip gelir ve o andan itibaren insan öznesinin zaferini destekler. Bundan yararlanarak da kendi öz ahlaksallaştırma, yani bireyi topluma tabi kılma gücünü kurar. Bu modern toplumda ailenin çözülmesiyle birlikte tecrit edilen birey, toplumsal iktidarların keyfine bağımlı kılınmıştır. Tıpkı akla çağrıda bulunan tiyatronun tersine sinema seyircilerinin kültür sanayileri tarafından biçimlendirildiği gibi. Modern toplumdaki toplumsal düzenlemelerin fonksiyonelliğinin insanı özgürleştirici nitelikte olduğu düşünülmüştür. Buna göre iktisat, siyaset ve bilimin daha yüksek düzeydeki performansı bireyi geleneksel toplumların birçok ilgilerinden bağımsızlaştıracaktır. Ancak modernist uygulamaların ortaya çıkardığı sonuçlar çok açıktır. Söz gelimi, özgürlük bazında modernliğin sağladığı kazanımlar, götürdüklerinin yanında neredeyse hiç mertebesinde kalmaktadır. Yine Habermas, modern kurumların performansını övmesine ve tarihi kaçınılmazlıklarını kabul etmesine rağmen, bu kurumların özgürlüğü kısıtlayıcı etkilerini de tamamen kabul eder. Modernliğin kitle üretim ve tüketimine dönüşmesi ve aklın saf dünyasının artık modernlik araçlarını en vasat, hatta en akıl dışı taleplerin hizmetlerine sunan kalabalıklar tarafından istilaya uğramış olması ve modern aklın dünyasının yüzyılımızda modernleşme siyasetleri ve milliyetçi diktatörlere daha bağımlı olması entelektüellerin tepkisini çekmiştir. Modern dünya belli ahlak anlayışlarının varlığını gerektirmekte ama aynı zamanda bu anlayışları ciddiye almanın zeminlerini de yıkmaktadır. Modernlik, ahlaka hem ihtiyaç duymakta hem de ahlakı imkansız kılmaktadır. Ahlak bir toplumsal kimlik içinde anlamlıdır. Böyle bir durumda ahlaki olarak nitelenenleri yapmanın bir nedeni ve mantığı olabilecektir. Her şeyin ötesine geçildiği bir dönemi yaşıyoruz. Felsefede, edebiyatta, üretimde, tüketimde ama her şeyde bir post dönemi yaşanmaktadır. Geçiş dönemleri toplumların olduğu kadar değerlerin de sırat köprüsüdür. Toplumsal anaforlar dönemlerinde çok az değer olduğu gibi kazasız belasız karşıya geçebilmektedir. Her şeyin değişip dönüştüğü bir çağda geleneksel biçimiyle insan olmak ve insan kalmanın ne kadar zor olduğu böylece bir kez daha anlaşılmaktadır. Şunu unutmamak gerekir ki mükemmel bir bireyin özü aynı zamanda tam olarak mükemmel bir toplumsal cevherle yoğrulmuş değerler manzumesinin de özüdür. 4. Bölüm Fanatizm Tuzağı 1. Ya o ya ben fanatizmi. Siyasi, sosyal ya da kültürel çıkmazların en önemli sebeplerinden birisi de ya o ya ben mantığıyla hareket etmek ve davranmaktır. Bu tür düşüncenin eylem ve söylem tarzı ya bizdensiniz ya da karşımızdasınız, ya dostsunuz ya da düşman, bizdenseniz bizim yanımızda olursunuz, yanımızda değilseniz karşımızdasınız biçiminde şekillenir. Düşüncelerini bu kategoride biçimlendiren bireyin hiçbir şeyin göründüğü kadar doğru ya da yanlış olmadığını anlamasıysa mümkün değildir. İktidarın ya da gücün her türden baskısıyla ya ben ya o şeklinde ortaya konan tavra karşı ne sen ne o, hem sen hem o veya gelinin hatırı için gerçeğe ihanet etmemek türünden bir tavır geliştiren kişiliklerin bugün için ayakta kalması neredeyse imkansız hale gelmiştir. Zira dünya coğrafi olduğu kadar düşünce ve iman bakımından da parsellenmiştir. Gerçekler güce, iktidara, paraya, dine yahut da ideolojilere endeksli hale gelmiştir. Neredeyse genel geçer bir yasa halini alan tek boyutlu ve tek bakışlı zihinsel bir körlük etrafı sarmıştır. İtiraz etmesi yasaklanan insanda isyan duygusunun gelişmesi de doğaldır. Ancak kesin ve keskin bir biçimde kendi düşüncelerinin doğruluğuna iman etme ya da tapınma türünden bir üslup bireyi çok daha tehlikeli bir sonuca götürmektedir. Bu türden yapı ve yaklaşımlar dünya görüşü mutlakçı olan bakış açıları ortaya çıkarır. Jacoben düşünce tarzıdır bu. Halk düşmanları sadece kralcılar ve fesatçılar değil, ilgisiz, lakayt ve pasif bütün kişiler ve cumhuriyetin gerçekleşmesine katkıda bulunmayan herkestir. Necip Fazıl'ın ironik ifadesiyle bu tipler, kendisine göre toprağa bir şekil işareti dikip, ona göre eğri duran her şeyi kökünden kazımak sevdasına tutulmuşlardır. Onlar, dünyayı ya kendi istedikleri gibi ayağa kaldıracaklardır ya da mezarlığa çevireceklerdir. Birçok insan için renkler, siyah ve beyaz, insanlar dost ve düşman, fikirler iyi ve kötü, tavırlar haince ya da kahramancadır. Modern dünyanın bireyi sağduyusunu kaybetmek üzeredir. Bu kutsalın ya da kutsallığın, değerin ya da değerler manzumesinin azlığından değil, çokluğundandır. Fakirlikten değil, zenginliktendir. Gecekonduda yaşayanlardan çok, saraylarda ya da villalarda yaşayanların intihar etmeleri de bu yüzdendir. İletişimin hızı, bilginin yoğunluğu, hayat ritmindeki ivme, normal insanın düşünme mekanizmalarını hem felç etmiş hem de düşünmeyi çok lüks bir iş haline çevirmiştir. Toplum adına vekaleten konuşanlar olduğu gibi, bireyler de kendi adına konuşmak üzere gönüllü olarak vekalet vermiş gibi davranmaktadır. Kişiler birilerinin kendi adlarına söylediklerini emme basma tulumba gibi onaylayan birer mekanizma haline dönüşmüştür. Bireyler koşmaktan, yemekten ya da eğlenceden vazgeçip, başını ve kalbini dinleyecek zamanı da kendilerine ayıramamaktadır. Günümüzde tereddütler çağı yaşanmasına karşın, itiraz ve isyan yolunu seçenler kafalarına vurdukları zincirlerle adeta insanlığı tehdit edecek seviyeye ulaşmışlardır. Eskiden yalnızca Allah ve dini değerlere kutsallık izafe edilirken, günümüzde kutsallık izafe edilmeyen neredeyse hiçbir değer kalmamıştır. Anarşist Matrena'nın dar ağacına çıkarken söyledikleri, idealist bir söylemden daha çok %100 budalacadır. O şöyle diyordu: "Dar ağacına gururla, korkusuz ve sizi aşağılayarak çıkıyorum. Ölümüm kızgın bir alev gibi daha birçok yüreği ateşleyecek. Muzaffer olarak ölüyorum. Ölümüm zaferimdir." Matrena yanılmıştı. Zira ölümün muzafferi olmaz. Ölüm bir yenilgidir. Bütün ölümler gerçek bir kıyamet ya da felakettir. Bir kutsal amaca yapışmak ve o amacın başarısı uğruna kendini başkaları uğruna feda etmek hayata ihanettir. Zira bireyler yalnız başkalarına değil, aynı zamanda kendilerine de ihanet edebilirler. Bu sözler kaybettiğini, daha çok da kendi gerçeğini fark edemeyen zavallıların söylemi olabilir. mutlak doğru, mutlak haklı ve mutlak gerçekleri olan insanları, çevrede gördüğü her şeyin rahatsız etmesi doğaldır. Hayata tek renk, tek biçim ve tek boyut olarak bakanlar, ister istemez farklılıklara nefret ölçüsünde tepki duyarlar. Bu türden insanların kurduğu içindedir. Klasik bakış açıları yerine daha geniş ve daha insancıl bakış açıları geliştirmek gerek. Bu tür bir anlayışta herkese hak ettiği değer verilmelidir. Mutlaklık yerine izafilik ön planı alınmalı ve bunun farkına varılmalıdır. Bir takım güç odaklarının çıkarları için tarihi, dini ve ahlaki gerçekleri biçimlendirmek, güncel olayları ve üzerinde yaşanılan dünyayı ahmakça tanımlamak, hiçbir düşünce erbabının yapacağı iş olmamalıdır. Düşünce ve hareketlerin temeline sorumluluk duygusu yerleştirilmeli, insanlar menfaatlerin, makamların, şirketlerin ve başarıların daha üstündeki bir şeye karşı sorumluluk duyarak davranmalıdır. Ortamların, şartların ve zamanların doğruları kurumlarla, kişilerle ya da yararlarla sınırlıdır. Birey bu anlamda anın cazibesini, gerçeğin acısını feda etmemelidir. Komski'nin tabiriyle bir özgür toplumda herkes emir üzere kaz adımı atmalı ya da sessiz kalmalıdır. Başka her şey sadece fazlasıyla tehlikelidir. Eğer özgürlük buysa ve bu kadarsa, insan olanın bu dramı yaşamak yerine tehlikeyi göze alması daha doğru olmaz mı? Özetle, özgürlük adına geleceği, insanlık adına toplumu, demokrasi ya da din adına devleti tahrip etmeyi doğrudan ya da dolaylı olarak önerenler aslında kendi bastıkları dalı kesmektedirler. Bu tavır Jacobenci mutlaklığın sonucudur. Rejime ya da sisteme savaş açanların özgürlüklerini ve varlıklarını kime ve neye borçlu olduğunu düşünmelerinde yarar vardır. Yine bunlara her türden değerleri inkar etmek özgürlüğünü onlara veren de aslında yıkmak istedikleri bu sistem değil midir? Demokrasiyi tankla terbiye etmeye kalkışanların, yalnızca dindarlığını ön plana çıkararak siyaset yapmaya kalkanların, halkı halka rağmen adam etme düşüncesinde olanların ve bunları alkışlayan sivil ve siyasi diktatörlerin bütün bu olup bitenlerden almaları gereken önemli dersler vardır. 2. Aklın yedeğe alınması ya da fanatiklik. Son zamanlarda gerek siyasette gerekse sosyal hayatta insanların ağızlarıyla kulakları arasındaki mesafe gittikçe açılmaktadır. Bireylerin ağızlarından çıkanları kulakları işitmez oldu. Kulak insanların hem kendisine söylenenleri hem de daha çok kendi söylediklerini duymasına yarayan önemli bir organdır. Bireyin kendi söylediğini kendisinin duymaması ya da söylediğinin ne anlama geldiğini bilmemesi başlı başına bir trajedidir. İnsanların kafalarına yapışık olarak taşımak zorunda kaldıkları kulak adlı iki önemli organı bir aksesuar gibi taşımalarından daha vahim bir durum düşünülemez. Aslında bir insanın söylediklerini ya da söylenenleri duyması da yeterli değildir. İnsanlar öncelikle söylediklerini bilerek, inanarak ve samimi olarak söylemelidirler. Bilerek, inanarak ve samimiyetle bir söz ya da tavır ortaya koymaksa, her şeyden önce vicdan ya da gönül unsurlarının devreye girmesini zorunlu kılar. Söylenen söz, kavram, deyim ya da dogmaların anlamlandırılması ve gereğine göre tavırların alınması hayati derecede önemlidir. Anlamları insanlar arasında ortak kılacak en önemli aygıt, iletişim aracı olan duyma aygıtıdır. Anlaşma, kişinin kendi düşüncelerini anlatabilme ve başkasının düşüncelerini de anlayabilme yeteneğinin sonucudur. Anlaşmazlıkların çoğu söz konusu yeteneklerin yetersiz olmasından kaynaklanır. Çünkü bireyin söylemek istedikleriyle söyledikleri, söyledikleriyle de karşı tarafın bu söylenenlerden anladığı son derece farklı olabiliyor. Hele hele ağzıyla kulağı ve gönlü arasında irtibat bulunmayan kişilerin iletişim işine kalkışmaları anlaşmazlık tohumlarını başından ekmek anlamını taşır. Diğer yandan öyle sözler ve düşünceler vardır ki herkese açık ve gerçek olduğu halde neredeyse hiç kimse tarafından anlaşılamaz. İnsanlar tarafından açıkça görülen, duyulan, tadılan ve dokunulan gerçeklerin yanında kolayca görülmesi ve tadına varılması mümkün olmayan çok daha önemli gerçekler de vardır. Yani bir ben var onda, bir bende ondan içeri. Tabii ki erenlerin sırrı ekber, büyük sır dedikleri bu tür gerçekler değil bizim üzerinde duracağımız. Çoğu zaman insanların söyledikleriyle kastettikleri arasında çok büyük bir farkın varlığıdır değineceğimiz husus. Bu aslında sözün amacını aşması anlamındaki bir fark da değildir. Bireyin söylediklerini akıl denetiminden geçirmemesi ve neticesinin ne olacağını hesap etmemesi sonucunda çok büyük felaketleri doğuracak bir açıklığı anlatır. karar vermeden önce düşünmeye, incelemeye ve vereceği kararların mantıki sonuçlarını iyi hesaplamaya alışmamış olan yobaz ruhluların, canavarlık ölçüsünde kötülük yapma kabiliyetlerinin olacağına tarih sayısız defa şahitlik etmiştir. Aşağıya alacağımız pasaj, tartışmasız kabul edilen kör inançların, ön yargılar ve temelsiz efsanelere dayanan karar ve kanaatlerin insanı nasıl cinayete ve vahşete sürükleyebileceğini çok güzel anlatmaktadır. Jeanne d'Arc'ın yakılmak üzere odun yığınları üzerine çıkarıldığını gördükten sonra pişmanlığını ve akılsızlığını başpapaz şöyle dile getirir. Ben kötü bir şey kastetmiştim. Ben bu işin nasıl olacağını da düşünmemiştim. Ben aslında ne yapmakta olduğumu bilmiyormuşum. Eğer bilmiş olsaydım onu gardiyanların elinden alıp kaçırırdım. Dostlarım, nasıl bir şey olduğunu bilmezsiniz. Onu gözlerinizle bizzat görmediniz. Bilmediğiniz şeyler hakkında konuşmak o kadar kolay oluyor ki. Laflar ve kelimelerle çok defa kendinizi deliye çeviriyorsunuz. Kabaran hislerinizin yaktığı ateşe benzin dökmek hoşunuza gittiği için kendinizi olmayacak günahlara sokuyorsunuz. Fakat mesele gözlerinizin önüne açıkça serili verince, yaptığınız işlerin sonuçlarını bizzat gözlerinizle görünce, manzara karşısında gözlerinizi dört açılıp, burun delikleriniz tıkanıp, kalbiniz paramparça olunca, işte o zaman, tam o zaman şunu söylersiniz. Yüce Allah'ım, bana bir daha böyle manzara gösterme. Tarihte kör taassubun, fanatizmin ve yobaz derecesinde fikirlerini kutsallaştıran kişilerin, insanlığa verdiği zarar hiçbir hastalık ya da silah vermemiştir. Bu türlerin ilginç örnekleri, İslam tarihinin çeşitli dönemlerinde sıkça görülmüştür. Bunların en ilginçleri de haricilerdir. Bir örnek de onlardan vermek suretiyle aklını, imanını, ahlakını ve insanlığını körleştirip kilitleyen bir yobazlığın ne tür sonuçlar üretebileceğini daha yakından görelim. El-Bağdadi, Mezhepler Arasındaki Farklar adlı eserinin 68. sayfasında anlatıyor. Hicretin 38. yılı, Basra'da Nehrivan Köprüsü üzerindeyiz. Sahabeden yani Peygamberimizin arkadaşlarından Abdullah İbni Habbab, merkebin üzerindeki 9 aylık hamile olan karısı ve yanında 4 Müslüman kadınla birlikte yürümekte. Bir grup harici onu sert, kaba ve korkutucu bir tavırla durdurur. Abdullah'ın boynunda bir Kur'an-ı Kerim asılıdır. Karısı da korku içinde tir tir titremektedir. Haricilerle Abdullah arasında aşağıdaki biçimde bir konuşma geçer. Hariciler Abdullah'ın kimliğini, yani hangi gruba mensup olduğunu öğrenmek isterler. Hariciler, sen kimsin? Abdullah, Hazreti Peygamber'in sahabelerinden Habbab bin Eret'in oğlu Abdullah'ım. Hariciler, Ebu Bekir ve Ömer hakkında ne dersin? Abdullah, hayır ve sena. Hariciler, Hazreti Osman'ın hilafetinin evveli ve ahiri hakkında ne dersin? Abdullah, evvelinde de ahirinde de haklıydı. Hariciler, Hazreti Ali hakkında hakeme müracaatı kabul etmesinden evvel ve sonraki fikrin nedir? Abdullah, Ali Allah'ı sizden daha iyi bilir ve dinindeki ittikası, günahtan korunması sizden daha ziyadedir. Görüşü de sizden daha açıktır. Hariciler, sen havaya uyuyor ve kişileri işleriyle değil, adlarıyla tanıyorsun. Allah'a yemin ederiz ki seni görünmedik bir biçimde öldüreceğiz. Hariciler bundan sonra Abdullah'ı ve hamile karısını alıp kollarını arkalarından bağladılar ve öldürmek üzere bir hurmalığa götürdüler. O sırada olgunlaşmış bir hurma ağaçtan düştü ve haricilerden biri onu yemek üzere ağzına götürdü. Diğer hariciler ona bağırdılar. Hurmayı sahibi helal etmeden veya ücretini ödemeden nasıl yersin? Haramdır bu. Ağzına hurmayı götüren harici bunu çıkarır ve atar. Yine tam o sırada yanlarından bir Hristiyan'a ait domuz geçerken haricinin birisi onu kılıcıyla öldürür. Hristiyan'a ait domuzu öldüren haricinin üzerine diğerleri atılır ve ona şöyle derler. Sen yeryüzünde fesat icra ediyorsun. Adam Hristiyan'ı bulmaya, domuzu öldürdüğü için onun bedelini ödemeye yahut da onu rıza etmeye mecbur edilir. Bunun üzerine Abdullah haricilere şöyle der. Bu gördüğüm iyi hallerde sadık iseniz sizden bana bir zarar gelmez. Zira ben Müslümanım ve İslam'da bir kötülük işlemedim. Bunun üzerine hariciler Abdullah'a boynunda asılı kitap seni öldürmemizi emrediyor diyerek üzerine atılırlar. Kolları arkasından bağlı olan Abdullah koyun boğazlanır gibi öldürülür. Bununla yetinmeyip yine kolları bağlı hamile karısının feryatlarına, ağlamalarına bakmazlar, merhamete gelmezler. Zavallı kadının karnını yararlar ve böylece onu da öldürürler. Bununla da yetinmeyip kafiledeki diğer 4 zavallı kadını da öldürürler. Kendi gördüğü, duyduğu, algıladığı ve anladığını mutlak doğru olarak gören her yaratığın yukarıdakilere benzer hatalara düşmesi her an mümkündür. Her kişi kendi haklı olduğu yanı kutsallaştırırsa toplumda ortak davranış biçimi üretmek mümkün olmayacaktır. Allah'ı, Kur'an'ı ve peygamberi dahi kendi kör anlayışının bir aracı olarak kullananların nasıl canileşebildikleri tarihen sabittir. Sonuçta iman, akıl, duyu organları ve gönül arasındaki ince ahengi kuramayanlar, hizmet ettiklerine sandıkları kutsal davalarının katili olmaya mahkumdurlar. 3. Fanatizme karşı ölçülü olmak esastır. Yaygın kanaatlerin aksine ne olduğunu bilmek değil, ne olmadığını bilmek önemlidir. Kadınlar ruj ya da ojeye aşık ya da alışık oldukları için değil, çekici ve estetik görünmek için talepte bulunurlar. Satın alınan temizliktir, sabun değildir. Sabun temizliğin aracı olduğu için arzu edilir. İnsanlar alıştıkları ya da kolaylarına öyle geldiği için çoğu zaman öz, iç ve mana yerine dış, kabuk ve fiziki unsurları ön plana alırlar. Ne olduğunu bilmek ya da ne olmadığını bilmek tamamen bir ölçü sorunudur. Aslına bakarsanız insanlar kullandıkları ölçünün niteliği ve kalitesi oranında değer bulurlar. Aşırılık, yani olumlu veya olumsuz uçlarda gezinmek, aklın değil duyguların egemenliğine teslim olmak demektir. Denge, düzen, doğallık ve benzeri unsurlar ölçülü tutumların sonucudur. Aşırılık her dini ve ahlaki yaklaşımda reddedilen bir davranış biçimidir. İfrat ve tefrit sürekli olarak kınanan bir davranış olmakla birlikte insanların çoğunun davranışı bu iki ekstrem unsurdan soyutlanamamaktadır. Yani hepimizin bazı durumlarda aşırı tepki ve tutumlarımız olduğu gibi tepki göstermemiz gereken yerde aşırı bir biçimde tepkisiz kalmamız da söz konusu olmaktadır. Aksiyon ve reaksiyonda etki ve tepki, ölçülü olmak ve ölçülü kalmanın erdem, ahlak ve başarı açısından son derece önemli olduğunun altını çizmek zorundayız. Ölçülü olma konusunda ortaya konan görüşlerden ve bu konudaki öğütlerden alınması gereken çok önemli ibretler olmalıdır. Eski Yunan uygarlığının zihin ve fikir repertuarı kimliğindeki düşünürlerin de temel erdemle ilgili değer olarak ölçüyü aldıkları bilinmektedir. Ölçü ve denge konusunda onların söylediklerinin hatırlanmasında yarar vardır. Milletli Thales ölçülü ol diyor. Kötü yoldan zengin olma. Babadan kötü şeyi kapma. Kefaletin yoldaşı felakettir. Ana babana ne etmişsen çocuklarından onu bekle. Kendini dizginlememek kadar kötü şey yok. Acımaktan çok kıskan. Rodoslu Kaleobulos ölçü en iyi şey diyor. Babayı saymak gerek. Dinlemeyi sevmeli. Gevezeliği değil. Hazza hükmetmeli. Zorla hiçbir şey yapmamalı. Yurttaşlara en iyi öğütler vermeli. Çocukları eğitmeli. Halka karşı olana düşman gözüyle bakmalı. Priyeneli Bias, çok dinle, yerinde konuş, ölçüyü kaçırma diyor. İnsanların çoğu kötüdür. İşe yavaş giriş. Başladıktan sonra sıkı sarıl. Çabuk konuşmaktan sakın, yanılırsın. Yaptığını düşün. Güzellikle al, zorlayarak değil. Atinalı Solon, hiçbir şeyde aşırı olma, ölçülü kal diyor. Keder doğuran hazdan kaç, çabuk dost edinme, edindiklerini de çabuk gözünden düşürme. Hükmedilmeyi inceleyerek hükmetmeyi öğren. Yurttaşlarına en hoşlarına gideni değil, en iyiyi söyle. Görünmeyenleri görünenlerden çıkar. Ispartalı Kıylon, tutkularını dizginle, ölçülü ol diyor. Dostlarının iyi günlerine yavaşa yavaş git. Kötü günlerine koşa koşa. Kendinden yaşlıyı say, kanunlara uy. Haksızlığa uğrarsan barış, hakarete uğrarsan ölç al. Ölmüşleri öv, kendini bil. Lesboslu Pitakos, uygun zamanı kolla, ölçüyü göz önünde tut diyor. Yapmak istediğini söyleme, başaramazsan gülerler. Başkasında hoş görmediğini kendin yapma. Bahtsızları ayıplama, çünkü tanrıların öfkesine uğramışlardır. Kazanç doymak bilmez, sana uyanı kazan. Bir kimseyi affeden onun üstüne yükselir. Ondan öç alansa onun haline düşer. Krintoslu Periandros, bahtlılıkta ölçülü ol diyor, bahtsızlıkta düşünceli. Atılganlık aldatıcı bir şeydir, kazanç çirkin bir şey.